Ayrım 32.
İşte ancak o zaman yeni gazetedeki o yazımı birden hatırladım. Onun için Enver Bey böyle alabildiğine ciddi duruyordu. O zamanlar birazcık kağıt almak için Enver Ata Rıfat'ın kapısını aşındırıyorlar. Herhalde beni de kağıt almak için ricaya geldi sanmış olacaktı. O masada ben 3-4 adım ötede karşısında ayakta duruyordum. "Ne istiyorsunuz?" dedi. "Hiçbir şey istemiyorum." Öyle bozuldum ki oraya girdiğime bin pişman oldum ama birden geriye de dönülmez. Anlatılmaz bir bozuntu. Siz beni galiba kağıt için ricaya geldim sandınız. Evet, dedi. Ben sizi Darüşşafaka'dan tanıyorum da. Konuşmanın bu denli zor bir iş olduğunu hiç bilmiyordum. Siz o zamanlar top oynardınız. Soğuk soğuk güldü, bir anlamsız sesler çıkardı. Kendi kendime. Ne gereksinin Enver ağabey diyorum içimden. Başına baktım cavlak. Gerdana baktım kat kat. Siz o zaman çok fiyakalıydınız. Saçlarınız da güzeldi. Yaşlandık tabii. Hiç işte sizi görmeye gelmiştim de. Allah'a ısmarladık. Kağıt için gelmedim yani. Allah'a ısmarladık. Bir çıktım ki. O ağır havayı ansıdıkça hala aynı bozuntuyu duyarım. Enver Ata Rıfat'tan mektup. Okumakta olduğunuz bu yazılar akşam gazetesinde yayınlanırken Enver abiden kendisiyle ilgili bölümlere değin bir mektup aldım. Mektubu okuyunca çok üzüldüm. Onun için yazdıklarım doğruydu ama yine de neden yazdım diye acılı pişmanlık duydum. Gazetede çıkan bu bölümü kitabıma almasam bence olmazdı. Enver Ata Rıfat'a Enver abi diye başlayan bir mektup yazarak mektubunu kitabıma almam için iznini rica ettim. Başka bir dramı dile getiren Enver Ata Rıfat'ın o mektubunu sunuyorum. İzmit, 6 Ocak 1965. Kardeşim Nusret. Sana böyle hitap ettiğim için şaşırma. Darüşşafaka'nın yüz yuvarlak fakat acar küçük Nusret'ini bana yine sen hatırlattın. Şimdi seni çok iyi tanıyorum. Belki içinden Aziz Nesin'den daha mı iyi diyeceksin. Evet, itiraf ederim ki senin kim olduğunu akşam gazetesindeki yazılarını okuyuncaya kadar bilmiyordum. Aziz Nesin iyi bir yazar, muhakkak ki kısır Türk yazı aleminde bir şahsiyet, hatta bir yıldız. Samimi söylüyorum, inan bana. Ama ne yaparsın ki, küçük Nusret bir kardeş. Onu Aziz Nesin'e tercih ediyorum tabii. Ben Darüşşafaka'dan mezun olduktan sonra mülkiyeye girmiştim. 2 yıl sonra da Avrupa'ya gittim. Uzun yıllar uzakta olmam, sizlerle irtibatımın kesilmesine sebep oldu. Ben döndükten ve tekrar Darüşşafaka ile ilgilenmeye başladığım zaman hepiniz darmadağın olmuştunuz. Ben de yavaş yavaş insanlar seline karışarak kaderin bana çizdiği yolda yürümeye çabalıyorum. Hayatımın hiçbir safhasında Darüşşafaka ve Darüşşafakalılarla irtibatımı kesmedim. 1931-1935 yıllarında Darüşşafakalılar Cemiyeti Umumi Katibiydim. Uzun yıllar Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye'yi idare eden köhne zihniyetle mücadele ettim. Bugünkü çorbada belki benim de bir tutam tuzum vardır. Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi müdürüyken hala hatırlarını hürmetle andığım eski ve merhum hocalarım Hamdi ve Rıfkı Beylerin tavsiyeleriyle birçok genç Darüşşafakalı'ya iş sağladım. SEKA Umum Müdürü olarak çalıştığım 6 yıl içinde de aynı şeyi yapmakta devam ettim. Fakat üzülerek itiraf edeyim ki bunların bazılarından zarar gördüm. Hele sefaletin eşiğinden kurtardığım birisi bana hayatımın en büyük ıstırabını çektirdi. İşte beni İzmit'te ziyarete geldiğin zaman bu canavar dişlerini göstermeye başlamıştı. Pek iyi hatırlamıyorum o günü. Ancak hiç de beklediğin gibi olmadığımı yazılarından anlıyorum. Sıkıntılı bir günüm olmalı. Zaten hayatımın en verimli devresi olarak kabul ettiğim SEKA'daki 6 senem verim bakımından ne kadar feyizli olmuşsa huzur bakımından da o derece kısır olmuştur. Sebeplerini tahmin edersin. Yazılarında anlatmaya çalıştığın Enver abi bütün ömrünce seni kayalardan kurtarmak için koşan Enver abi olarak kalmıştır. Fiyaka caka bir yana kendini düşünmeyen başkalarının yardımına koşan şövalye ruhlu bir adam. Kimseye boyun eğmemek, haksızlık yapmamak çabası içinde olan bir adam. Böyle bir adamın bu memlekette huzur bulacağına inanıyor musun? Hiç sanmam. 27 Mayıs'tan sonra işimden uzaklaştırılmaklığım, bir ay sonra tevkif edilerek önce Davutpaşa'ya, sonra Balmumcu'ya götürülmekliğim, daha sonra İzmit hapishanesine atılarak İzmit sokaklarında elleri kelepçeli gezdirilmekliğim, çeşitli sebeplerle aleyhime 24 ceza, 12 hukuk davası açılmasına hep böyle bir adam olmam sebeptir. Bana bu ıstırapları çektirenlerin başında da yukarıda belirttiğim gibi bir Darüşşafakalı vardı. Belki tanırsın. Tanımasan da olur. Bütün bunları sana niye yazdım? Emin ol ki ben de pek bilemiyorum, içimden geldi. Senin üzerine yaptığım son tesir beni üzmüş olmalı. Senden özür dilerim. Her şeye rağmen benliğimde hiçbir şey değişmiş değil. Ben hala yazının baş tarafında anlattığın Enver ağabeyinim. Bir gün yolun düşer de İzmit'e uğrarsan pek memnun olacağım. Sana hayatta huzur ve saadet dilerim. Hoşça kal, gözlerinden öperim. Ağabeyin Enver Atarifat. Eşek sütü. 5. sınıfa geçtim. Okul tatil oldu. Annem gittikçe bana uzak duruyor, beni kendinden uzak tutuyor. Kollarının arasına alıp sevmiyor, öpmüyor. Seziliyorum bunun nedenini. Ama pek öyle umursadığım da yok. Çocuk bencilliği içinde yaşayıp gidiyorum. Yatılı okulda geçen aylarım da annemle aramızda bir açıklık koymuş. Ölüm diye bir şey söylenip duruyor ama bunun gerçeğini ne düşünebiliyorum ne kavrayabiliyorum. Annemin yüzündeki pembelik gittikçe sarıya dönüşüyor, avurtları çöküyor. Ama onun bu durumu beni hiç de üzmüyor. Onu daha çok hep hasta gördüğüm için annemin böyle bitik olması bana çok doğalmış, böyle olması gerekirmiş gibi geliyor. Salık verilen her ilaç yapıldı, çok doktora gidildi. O zamanın hemen bütün İstanbul hastanelerinde yattı annem ama yine de iyi olmuyor. İlaç diye neler söylemiyorlar neler. Hastaya sezdirmeden köpek eti yedirmeliymiş. Yer yemez de yedi yediğin köpek eti olduğu söylenmeliymiş. Hasta iğrenip öğüre öğüre kusarsa içindeki dert de dışarı çıkar, kurtulur, iyi olurmuş. Kirpi eti yedirmeli, iyi gelir diyorlar. Annem kirpi eti içinde, köpek eti içinde sakın böyle bir şey yapmayın, haberim olmadan yedirmeyin diyor. Eşek sütü içirmeli diyorlar. Bunu aklı başında görünen insanlar söylüyor. Adada eşek çok. Yeni sağılan eşek sütü ılık ılık içilecek. Gerçekten de eşek sütü içen veremliler var. Annemin içip içmediğini ansımıyorum. Ama her sabah içinde günlük yumurta çalkalanmış sütü zorla içerdi. Babam yalvarırdı içmesi için. Annem içim götürmüyor derdi. İştahtan çok kesilmişti. Babam yemesi için yalvararak zorladıkça yiyemiyorum, lokmalar büyüyor ağzında derdi. Nasıl olup da bir insanın güzel şeyleri yiyemediğini hiç anlayamazdım. Babam dünyanın en iyi, en tatlı kocası olmuştu. Koca, ağabey, arkadaş, her şey. Her gece geç saatlere dek annemin iyi olması için Kur'an okur, dualar ederdi. Taze günlük yumurta o zamanın en pahalı besinlerinden biri. Annemin de taze yumurta içmesi gerekli. Bu yüzden tavuk beslemeye başladık. Birçok tavuğumuz oldu. Taze yumurtaları satıyorduk. Yumurta satışından para bile kazanıyorduk. Babam cins tavuklar almaya başladı. Kuluçka tavuğumuzun altına Denizli cinsli tavuk yumurtası koymuştuk. Birçok Denizli tavuklarımız, horozlarımız oldu. Denizli horozları çok uzun öter. Civcivden yetiştirdiğimiz bir Denizli horozumuz o denli uzun öterdi ki sonunda soluğu kesilir, ağzı açık yere yıkılırdı. Pek şaşılacak şeydi bir horozun ötmesi. Sanatçı gibi bir şeydi bu Denizli horozu. Denizli tavuklarımızdan biri normal iki yumurta büyüklüğünde yumurtlardı. Bu kocaman yumurtayı annem içerdi sabahları. Yumurtayı kırınca içinden öbür yumurtalardaki gibi bir tane değil iki tane sarı top çıkardı. Bir kuluçka tavuğumuzun altına bir tane de o büyük yumurtalardan koymuştuk. En büyük çocukluk eğlencelerimden biri yumurtadan civcivlerin çıkışını seyretmekti. Yumurta içindeki civcivin gagasıyla vurup kabuğu çatlatması, kabuğu çatlamayan yumurtayı zamanı gelince anne tavuğun gagalayıp çatlatarak içindeki civcivin çıkışını kolaylaştırması, sonra o hepsi ayrı ayrı renkte civcivlerin ortaya çıkışı beni çok şaşırttı. Hala da şaşarım ya. Denizli tavuğun o kocaman yumurtasından ikiz civciv çıktı. İkiz ama ikisi de arkalarından bitişik. Büyüdüler de. Onların yaşaması bize işkenceydi. Çünkü birbirlerini çekerlerdi. Biri bir yana, öbürü ters yana doğru. Babam bitişik iki civcivlere çok üzülüyordu. Bir ay kadar yaşadılar, bir sabah küvetten çıkmadılar. İkisi de ölmüş. Yaşamaları bize işkenceydi, ölümleri de yas oldu. Türküler söylemeyen anne. Annemin rengi soldukça türküleri de susmuştu. Oysa eskiden güzel sesiyle türküler söylerdi annem. Bu türküler özellikle hastalık, kimsesizlik, yalnızlık, annesizlik, özlem üstüneydi. Kasımpaşa'daki, Cerrahpaşa'daki, Süleymaniye'deki evlerimizi ansıyorum. Akşam karanlığı basar. Göklerde döne döne yuvalarına uçan karga sürülerinin çığlıkları duyulur. Pencereden bakınca gökte kentin dumanları, isleri arasından bir akşam kızıllığı yanmaktadır. Odanın içinde gölgeler koyulaşmış, eşyanın çizgileri erimiş, yüzeyler de kesinliği yitirmiştir. Tahta evin eski dış kaplamaları daha da esmerleşmiştir. Artık lambayı yakmalı. Ama çok gaz gitmesin diye lambayı yakamayız daha. Babam gelinceye dek lambayı yakmayacağız. Gölgelerin koyulaştığı bu akşam saati annemin dinlenme, babamı bekleyiş saatidir. Pencere önüne sedir üstündeki mindere oturur. Bakışları batan günde türküler söyler. Okşanmak isteyen bir kedi gibi sokulur, annemin dizine başımı korum. Annemin bir eli saçlarımı okşar, parmakları yüzünde dolaşır. Söylediği türküler içime işler. Atma anam, atma beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Gezi bağlarında üç top gülüm var, hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Ölüm var da bu gençlikte zulüm var. Atma anam, atma beni dağlar ardına. Bu türküyü söylerken belki de 6 yaşını ansır, anasının bağrında sökülüp kente bir eve evlatlık verilişini. Başka türküye başlar. Ana dersen ana yok, baba dersen baba yok. Gurbet ilde hasta düştüm, bir yudum su veren yok. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor beyim bir çare. Anneme sezdirmemeye çalışarak o türküyü söylerken için için sessiz sessiz ağlardım. Akşamların bu alacakaranlığı duygularımı gizlemeye yarıyordu. Annemin babamın yolunu beklediği bu akşam saatlerinde söylediği türküler öz yaşamıyla ilgili olurdu ya da bana öyle gelirdi. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende dursun, sil gözünün yaşını. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare. Doktor beyim bir çare. Herhangi bir nedenle küsmüşsem, somurtmuş ya da ağlamışsam, annem o zaman benim için neşeli bir türkü tutturur. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Aman Allah, ben yanıyorum. Bunu söyleyip iki kolunu bana doğru açar. Ben yaşlı gözlerimle gülümserken, annem türkünün son dizesini değiştirip işi şakaya vurur. Aman Allah, ben yanıyorum, hadi oradan, eğleniyorum. Babamın geleceğine yakın annem lambayı yakardı. Yakardı ama yine çok gaz gitmesin diye fitili iyice kısardı. Kısık fitilin örgün sarı ışığında duvarlardaki lekeler, çizgiler, dökük sıvalar beni çok ilgilendirirdi. Mindere oturur, dakikalarca gözlerimi duvara diker, duvardaki nem lekelerini, dökük sıva kabartılarını, lekeleri, çizgileri seyrederdim. Bu lekeler, sıva döküntüleri, çizgiler, üstlerine serpilen kısık fitili lamba ışığında biçimlenir, resimleşirdi. İşte at üstünde bir adam. Baktıkça at devleşiyor. Sonra deve de, üstündeki adam da eriyip bir koca karı biçimini alıyor. Koca karı bir havuzda. Soyunmuş bir kadın. Hepsi eriyip siliniyor. Ağaçlar arasında bacası tüten bir ev. Duvarlardaki çirkinliğin resimleştiği, canlandığı o loş akşam saatlerini çok severdim. Seyretmesini bu denli sevdiğim, beğeni duyduğum bir de bulutlardı. Saatlerce bulutları seyrettiğim olurdu. Oynayan, kımıldayan, biçiplenip değişerek boyuna başka biçimlere dönüşen bulutlarda tıpkı odamızın duvarlarında gördüklerime benzer resimleri görürdüm. Atlı askerler, savaşanlar, kaçanlar. Sonra hepsi birden bir kocaman sakallı adam oluverir. Sakallı adam tüylerini kabartıp dikilmiş kediye dönüşür. Bir öksürük sesi sokaktan. Annem babamı öksürüğünden, yürüyüşünün sesinden tanır. İlk işi lambanın fitilini açmak olur. Sokak kapısının pirinç tokmağı vurulur. Annem gülerek karşılar babamı. Sabahleyin de gülerek uğurlardı. Bir kez bile annemin babamı asık suratlı uğurlayıp karşıladığını görmedim. Bunu bir ödev diye, zorun diye yapmazdı. İçinden gelerek gülümserdi. Zeus'un ateş saçan kızgınlığı olsa annemin gözlerindeki yumuşak gülümseyişle eriyip yok olur. Rahatlık, huzur veren bir kadındı. Heybeliada'ya geldikten sonra hastalığı ağırlaşan annemin eski gülümseyişi kalmamıştı. yalnız gözleriyle gülümserdi. Artık türküler de söylemiyordu. Ondan son duyduğum türkü, beni darüşşafakalı giysi içinde gördüğü sevinçli günüydü. Ondan sonra annemin türküsünü hiç duymadım. Annemin türküleri susmuştu. Birçok şairler, şiirlerinde özlemle çocukluklarını ansırlar. Kimisi çemberini, kimisi topunu ansır. Benim o türlü şeylerim yoktu ki onların özlemini duyayım. Çocukluğundan bir şeyler seçmem gerekirse özlediğim üç şey vardı. Fitilli, kısık gaz lambası ışığında biçimlenen oda duvarlarındaki leke gölgeler, çocuk gözlerimin isteyince oyuncaklaşan bulutlar, bir de annemin türküleri. Nerede tabloşan sıvası dökük duvarlar, nerede gönlümce biçimden biçime dönüşen bulutlar, hani anne türküleri? Herkes her yaşta çocuktur. Arada bir, verin bulutlarımı, onlar benim oyuncaklarımdı. Verin annemin türkülerini diye bağırasım gelir. Sonra da gülerim kendime. 50 yaşında bir adamın verin oyuncaklarımı demesi gülüş değil mi? Ama nice gizlersek gizleyelim, hepimiz her yaşta yine çocuğuz. Kimimiz 50 yaşında bir çocuk, kimimiz 70'inde bir çocuk. İyi ki bu çocukluklarımızdan bir küçümen parça içimizde gizli kalıyor. Yoksa büsbütün çekilmez olurduk. Ulan Ziya Kes Karpuzu. 1925-1926-1927 Türk toplumunun dönüşüm-değişim dönemidir. Eski değer yargıları yıkılmış ama bunların yerine yeni değer yargıları konulamamış, yerleştirilememişti. Toplumun ayakları yere basmıyor. Ayağını basacak sağlamca bir yer arayan ama cıvık bir sıvı içinde dağılan, çözülen bir toplum. Bu dağılış daha çok ailede görülüyor. Aile bağları eski sıkılığını yitirmiş, iyice gevşemiş. Hele üst tabakada. Kadın, tabii üst tabakanın kadını kendini erkekle eşit görüyor. Gerçekte ise eşitliğin koşullarını, niteliğini kazanamamış. Ama ona öyle denilmiş, o da eşit sayıyor. İster yobaz deyin, ister tutucu ya da gerici, bütün onların hepsinin ahlak elden gidiyor demeleri tüm boş değildir. Avrupalılaşacağız sözü almış, yürümüş. Bu bir ciladır. Çok trajikomik bir durum. Bu dönemi de bütün acılığıyla anlatan romanımız yoktur. O günlere Charleston dönemi desek yerinde olur. Bütün İstanbul'u Charleston sarmış. Her evin borulu gramofonundaki plaktan Charleston avazı yükseliyor. Avrupalılaşmak Charleston olmuş bize göre. Bu Charleston şimdikinin twist gibi salgınlarına benzemez. Çok daha korkunç bir şey. Pantolonlar Charleston, yani bol, çok bol paçalı. Buna Charleston paça deniyor. Charleston oyununda zıplarken pantolonun bol paçaları sağa sola yaprak yaprak dalgalanacak. Cumhuriyet öncesi monşerinin daracık kısacık pantolon paçası çarşaf gibi genişlemiş. Charleston adadan Şişli'den Aksaray'a, Şehremin'e, Kasımpaşa'ya, zenginlerin yaşadıkları yerlerden İstanbul'un en yoksul kıyı mahallelerine dek bulaşmış. Valencia'yı Ulan Ziya diye Türkçemize uyarlamışız. Ulan Ziya, kes karpuzu, kan gibi de çıkmaz ise para yok. Yaşlıların, tutucuların, gericilerin dilleri tutulmuş, onlardan başka geriye kalan bütün insanlar avaz avaz Ulan Ziya kes karpuzu diye haykırıyor, zıplıyor, sıçrıyor. Kim daha çok, daha yüksek Ulan Ziya diye haykırırsa o kadar Avrupalılaşmış oluyor. Garson bira getir, garson rakı getir, garson şıra getir, yaşa Charleston. O günün gazetelerini, dergilerini açınız. Hepsinde Charleston yarışmaları. Basın Avrupalılaşmayı destekliyor. Filanca gazinoda falan hanımla filan bey dün aralıksız 8 saat Charleston oynayarak müsabakayı kazanmışlardır. Ertesi gün başka bir gazinoda bilmem ne hanımla bilmem ne bey Charleston rekorunu kırarak hiç ara vermeden 14 saat Charleston oynadılar. Rekor rekor üstüne. Handiyse Charleston'da Avrupa'yı geçtik geçeceğiz. Rekoru kıran bir hanım 20 saat hiç dinlenmeden Charleston oynarken bayılmıştır. Bütün çocuklar bağırıyoruz. Ulan Ziya, kes karpuzu kan gibi de çıkmazsa para yok. Dediler ki bu gece Şafak gazinosunda varyete var. Ne var? Varyete. Acaba varyete nedir? Yalnız varyete değil, varyeteden sonra Charleston müsabakası da var. Şafak gazinosu Heybeli Adanın büyük adaya bakan yamacında dik sırttaki düzlüktedir. Caz da var, caz. Gece oluyor. Bizim mahallenin bütün yoksul çocukları Şafak Gazinosu'nu yukarıdan gören çamlık sırttayız. Başka mahallelerden de gelmişler. Yalnız çocuklar değil, kadınlar, delikanlılar da var ama hep yoksul takımı. Bu sırttan çamlar arasından Şafak Gazinosu'nu seyredenler, gazinoya gelenlerden 3-5 kat daha çok. Bizler orada cazı, varyeteyi, charleston'u yani Avrupalılığı göreceğiz. Kimisi Avrupalılaşmayı daha iyi görebilmek için çamların üst dallarına tünemiş. Caz çalıyor, piste dans ediyorlar. Benim dansı ilk görüşüm. Ama bu dans charleston yarışı değil. Biraz sonra dans duruyor. Piste mavi bir ışık yayılıyor. Bir adamla bir kadın bu mavi ışığın altına geliyorlar. Orkestranın çaldığı havaya uygun bir şeyler yapıyorlar. Kadın, tüller, danteller, ipekliler içinde. Adam kadını kaldırıp kaldırıp atıyor, tutuyor. Kadının dantel fistanın etekleri savruluyor, açılıyor. Adam kadını kolundan tutup fırfır döndürdükçe kadının etekleri yelpazelenip donu gözüküyor. Çam tepelerine çıkanlar pişman oluyorlar. Daha iyi görebilmek için çamlardan atlayıp yere yapışıyorlar. Niye ya biz yukarıdayız? Alttan bakılacak ki. Mavi ışık sarılaşıyor, pembeleşiyor, turunculaşıyor. Adamla kadın bu kez bedenlerine yapışık bir fanila içinde ortaya çıkıyorlar. Kadının bedene yapışık fanilası ten renginde olduğundan önce onu çıplak sanmıştık. Adam kadını başının üstüne kaldırıp döndürüyor. Kadın belini büküyor. Işıkların renkleri değişiyor boyuna. Adamla kadın da o renkli ışıklardan boyanıyorlar. Kaç para eder? Kadın anadan doğuma çıplak olacaktı ki biz onun Avrupalılığını bir iyice görelim. Arkadan charleston başlıyor. Gazinodakiler piste dökülüyor. Yanımdakine varyete ne zaman diye soruyorum. Benimle alay ediyor. Deminki neydi? Varyete değil mi? Demek varyete buymuş. Benim yalnız o renkli ışıklar hoşuma gitti o kadar. Charleston bitmek bilmiyor. Bu yarışma belki de sabaha dek sürecek. Üçer beşer evlerimize dönüyoruz. Kimi ıslıkla, kimi bağırarak yerli charleston havasında. Ulan Ziya, kes karpuzu, kan gibi de çıkmazsa para yok. Yapma Hasan. Tepe mahallesinden iskeleye doğru inerken yokuşun solunda düz bir çayırlık var. Bu çayırlığın önündeki büyük evde Abbas adında, hayır adı Abbas değil Haşim'di. Nedense anılarımı ilk yazışımda o çocuğun aklımda Abbas diye kalmış. Kıvırcık saçlı, güzel, iyi giyimli bir çocuk oturuyor. Haşim'le daha onun gibi birkaç çocuk babalarına baba demiyorlar, beyba yani bey baba diyorlar. Bey baba lafından ben bir türlü baba anlamını anlamıyorum. Bana beyba baba değilmiş de yabancı biriymiş gibi geliyor. Adanın o zamanki çocuklarını üçe ayırabiliriz. Babalarına benim gibi baba diyenler, Haşim gibi beyba diyenler, bir de benim gibi oldukları halde annelerinin zoruyla öbürlerine özenip beyba diyenler. Bu üçüncüler de çok sinirime dokunuyor. Öbür beyba diyenlere hak veriyorum. Onların babaları zengin, kolalı gömlekli, kravatlı, ütülü pantolonlu, gözlüklü, ayakkabıları tozluklu. O zaman tozluk diye bir şey vardı. Ayakkabının üstüne düğmelenirdi. Yani gerçekten beyba onlar. Ama seninki kerata beyba değil işte basbayağı baba be. Kıvırcık saçlı Haşim'in velespiti, bisikleti vardı. Meşin 5 numara topu vardı. Topuyla başka çocukları da oynatırdı. Bisikletine ise kimseyi bindirmezdi.